Ayrım 19, 4. Protokol, Frederick Forsyth, sayfa 182. 10. Kısım. Sir Bernard Hammocks yanında Brian Harker Smith'le sessizce oturuyor, Preston'ın anlattıklarını dinliyordu. Preston sustuğu zaman ulu tanrım dedi, demek Moskova'ymış yine ha, canımıza okunacak. Zarar ziyan korkunç olmalı. Brian, adamların ikisi de hala gözetim altında mı? Evet Sir Bernard, hafta sonunda da devam ettir. Paragon komitesi son durumları duyana kadar üstlerine gitme. John, biliyorum yorgun olmalısın ama yazılı raporunu pazar gecesine kadar bitirebilir misin? Evet efendim. O halde pazartesi sabah erkenden masamda olsun. Ben komite üyelerini evlerinden arar, pazartesi sabahı ivedi toplantı isterim. Binbaşı Valeri Petrovski, Usovo'daki zarif dahçalı salonuna alındığında içinde büyük korkular kıpırdaşıyordu. Sovyetler Birliği Komünist Parti Genel Sekreteriyle hiç karşılaşmamış, karşılaşacağını da sanmamıştı. Son üç günü akıl karıştırıcı, hatta korkunç geçmişti. Kendi müdürü onu özel göreve ayırdığından beri Moskova'daki dairesinde kapalıydı. Kapısında gece gündüz 9. amirlikten iki adam nöbetteydi. Tabii o en kötü olasılıktan korkmuştu, hem de ne kusur işlediğini bilmeksizin. Derken pazar gecesi en şık sivil kılığını giyip aşağıdaki çayka arabaya gitmesi emredilmişti. Bindiğinde adamlar onu Usovo'daki dağçaya getirmişlerdi. Ancak binbaşı Pavlov ona, yoldaş genel sekreter şimdi sizi görecek dediği zaman anlamıştı nerede olduğunu. Salonun kapısından girerken boğazı kupkuruydu, kendini toparlamaya çalıştı. Yapılacak suçlamalara karşı saygıyla ve doğru olarak cevap vermeyi kararlaştırdı. Kapının iç tarafında hazır ola geçip durdu. Tekerlekli sandalyedeki adam onu birkaç dakika sessizce süzdü, sonra elini kaldırıp yaklaşması için işaret etti. Petrovski dört sert adım attı, tekrar hazır olda durdu. Ama Sovyet lideri konuştuğunda sesinde o kırbaç gibi suçlama tonu yoktu. Yumuşacık bir sesle konuşuyordu. Binbaşı Petrovski, siz terzi mankeni değilsiniz. Şöyle ışığa gelin de sizi görebileyim. Hem oturun da. Petrovski şaşıp kalmıştı. Bir genç binbaşının genel sekreter yanında oturması duyulmuş şey değildi. Denileni yaptı, gösterilen koltuğun ucuna ilişti. Sırtı dimdik, dizleri bitişikti. ''Sizi neden çağırttığım hakkında fikriniz var mı?'' ''Hayır yoldaş genel sekreter.'' ''Yo, herhalde yoktur. Kimsenin bilmemesi şarttı. O halde ben söyleyeyim. Yerine getirilmesi gereken bir görev var. Sonucu Sovyetler Birliği için son derece önemli ve aynı zamanda devrimin bir zaferi olacak. Başarılı olursa ülkemize sağlayacağı yararlar ölçülebilecek gibi değil.'' Başarısız olursa da getireceği şey tam bir felaket. Seni ben kendim seçtim Valeri Alekseyeviç. Bu görevi sen yapacaksın. Petrovski'nin zihni fırıl fırıl dönüyordu. Gözden düşüp sürgüne yollanacağı konusundaki ilk korkuları şimdi yerini çığırından çıkmış bir sevince bırakmıştı. Moskova Üniversitesi'nde parlak bir öğrenciyken dış işlerinde görev yapmak üzere seçilip birinci baş müdürlüğün emrine verildiğinden, seçkin illegallere katılmak için başvurup kabul edildiğinden beri hep böyle önemli bir görevin hayallerini kurmuştu. Ama en olmayacak düşleri bile böyle bir durumu öngöremezdi. Genel sekreterin gözlerine dosdoğru bakmaya cesaret etti. Teşekkür ederim yoldaş genel sekreter. Başkaları sana ayrıntılar konusunda briefing verecek diye devam etti genel sekreter. Zaman kısa ama sen zaten yeteneğinin doruğunda eğitilmiş durumdasın. Görev için gerekli şeyler de sana sağlanacak. Seni şahsen görmek isteyişimin bir nedeni var. Sana söylenmesi gereken bir şey var ki onu da ben kendim söylemek istiyorum. Görev başarılı olursa, ki olacağından kuşkum yok, buraya döndüğünde tahmin edemeyeceğin şekilde terfi edecek ve onurlandırılacaksın. Bunu ben sağlayacağım. Ama bir terslik olursa, gönderileceğin ülkenin polisi ya da askeri sana yaklaşırsa, hiç duraklamadan gerekli adımı atacak, sağ olarak ele geçmeyeceksin. Bunu anlıyor musun Valeri Alekseyeviç? Evet anlıyorum yoldaş genel sekreter. Sağ olarak yakalanmak, gaddarca sorguya çekilmek, teslim olmak. Ya evet, o da mümkün bugünlerde. Kimyasal maddelere karşı koyabilecek bir cennet düzeyi yok. Sonra uluslararası basın toplantılarına çıkarılmak zaten yaşanmaya değecek olaylar değil. Ama böyle bir durumun Sovyetler Birliği'ne vereceği zarar tahmin edilemeyecek kadar büyük olur ve asla onarılamaz. Binbaşı Petrovski derin bir soluk aldı. Başarısızlığa uğramayacağım dedi. Ama iş oraya girirse asla canlı teslim olmayacağım. Genel sekreter masanın altındaki bir düğmeye bastı, kapı açıldı. Binbaşı Pavlov göründü kapının dışında. O halde git delikanlı. Burada bu evde daha önce belki hiç görmediğim bir adam sana görevini anlatacak. Sonra yoğun briefing için başka bir yere gideceksin. Bir daha karşılaşmayacağız sen dönene kadar. İki binbaşı çıkıp kapı kapanınca genel sekreter bir süre şöminedeki odun ateşinin alevlerine baktı. Ne harikulade bir genç diye düşündü. Yazık. Petrovski binbaşı Pavlov'un peşinden iki uzun koridor boyunca yürüdü, konuklar kanadına vardı. İçindeki duygular, o sevinç, o gurur göğüs kafesine sığmıyor taşıyordu. Binbaşı Valeri Alekseyevich Petrovski bir Rus askeri, bir vatanseverdi. İngilizceyi iyi öğrendiğinden Tanrı, kral ve vatan uğruna ölmek deyimini biliyor, anlamını da anlıyordu. Tanrısı yoktu onun ama lider ona güvenmişti, o da kararlıydı. Ustovo'nun koridorunda yürürken vakit gelince gerekeni yapmaktan kendisini hiçbir şeyin alıkoyamayacağını biliyordu. Binbaşı Pavlov bir kapıda durdu, vurdu, itip açtı. Petrovski'nin girmesi için yana çekildi. O girince kapıyı tekrar kapattı. Beyaz saçlı bir adam üzeri kağıtlarla dolu bir masanın başından kalkıp ilerledi. Demek binbaşı Petrovski sizsiniz diyerek gülümseyip elini uzattı. Petrovski adamın konuşmasını duyunca şaşırmıştı. Bu yüzü tanıyordu. Hiç karşılaşmamışlardı ama yine de tanıyordu. Okulda ona bu adamın 5 yıldızdan biri olduğu öğretilmişti. Ona saygı gösterilmeliydi. Sovyet ideolojisinin kapitalizme zaferini temsil eden işaretlerden biriydi bu adam. Evet yoldaş albay dedi Philby, bu gencin dosyasını ezberleyecek kadar dikkatli okumuştu. Petrovski henüz 36 yaşındaydı. 10 yıldan beri İngiliz olarak görünebilecek şekilde eğitiliyordu. 2 kez İngiltere'ye tanıma gezilerine gitmiş, ikisinde de paravan kimlikle yaşamış, hiç Sovyet Büyükelçiliği'nin yakınlarına uğramamış, herhangi bir görev de üstlenmemişti oradayken. Bu tanıma gezileri yalnızca illegallerin operasyona konmadan önce günün birinde tekrar görecekleri şeylere kendilerini alıştırmaları içindi. Basit şeylere, örneğin bankada hesap açmaya, kullandığı araba bir başka arabayı sıyırırsa ne yapmak gerektiğine, Londra metrosuna binip inmeye ve güncel argo deyimleri kullanımını geliştirmeye ve benzeri şeyler. Philby karşısındaki genç adamın kusursuz İngilizce bildiğinden emindi. Ayrıca 4 yörenin aksanını da taklit edebiliyordu. Gal ve İrlanda lehçelerinin ustasıydı. Philby de İngilizce konuşmaya başladı. Otur dedi, şimdi ben sana görevin genel ana hatlarını anlatacağım. Ayrıntıları başkaları verecek. Süre kısa, hem de çok kısa. Her şeyi ömründe yapmadığın kadar hızlı öğrenmek zorundasın. Konuşurlarken Philby, ülkesinden 30 yıl ayrı kaldıktan sonra bulduğu her İngilizce gazeteyi okumasına rağmen konuşma pratiğini kaybedenin kendisi olduğunu anlıyordu. Kurduğu cümleler fazla uzun ve eski modeldi. Genç Rus kendi yaşıtı olan modern İngilizler gibi konuşuyordu. Philby'nin Aurora adlı planı kabataslak anlatması 2 saat sürdü. Petrovski ayrıntıları yutarcasına dinledi. Planın ataklığı karşısında heyecan ve şaşkınlık duyuyordu. Bundan sonraki 5 günü 4 kişilik bir ekip içinde geçireceksin. Onlar sana isimler, yerler, tarihler, haberleşme zamanları, randevular ve yedek randevular konusunda briefing verecek. Yanında götüreceğin tek şey bir tomar tek karelik şifreler listesi olacak. Eh bu kadar. Petrovski başını sallayarak oturuyordu. Yoldaş genel sekretere başarısızlığa uğramayacağımı söyledim dedi. İş gerektiği gibi ve vaktinde yapılacak. Parçalar gelirse kesinlikle yapılacak. Phil bir ayağa kalktı. İyi o halde seni Moskova'ya yola çıkıncaya kadar kalacağın yere yollatayım. Philby odanın köşesindeki dahili telefona doğru yürürken Petrovski köşeden doğru gelen huu sesiyle irkildi. Oraya baktığında kocaman bir kafes içinde güzel bir güvercin gördü. Bir ayağına bir tahta parçası bağlanmıştı, onlara bakıyordu hayvan. Philby özür diler gibi gülümseyerek ona baktı. Ona hoppala adını verdim dedi. Bir yandan telefonu çeviriyordu. Binbaşı Pavlov gelsin diye. Geçen kış onu kanadı ve bacağı kırılmış olarak sokakta buldum. Kanat iyileşti ama bacak hala sekiyor. Petrovski kafese doğru yürüdü. Demirleri bir tırnağıyla taradı. Ama güvercin kafesin öbür ucuna doğru uzaklaştı. Kapı açıldı. Binbaşı Pavlov içeri girdi. Her zamanki gibi yine tek kelime söylemedi. Yalnızca Petrovski'ye peşinden gelmesi için işaret etti. Yeniden görüşene kadar iyi şanslar dedi Philby. Paragon komitesinin üyeleri oturmuş Preston'ın raporunu okuyorlardı. Sonuncusu da okumayı bitirinceye kadar beklediler. Sir Anthony Plump tartışmayı evet diyerek açtı. Şimdi en azından ne, nerede, ne zaman ve kim sorularının yanıtlarını biliyoruz. Tek eksiğimiz Nietzsche'nin cevabı. Bir de ne kadarın cevabı dedi Sir Patrick Strickland. Zarar tespitine hala başlamış değiliz. Müttefiklerimize de haber vermemiz gerekiyor. Ocak ayından bu yana Moskova'ya hiçbir önemli şey gitmemiş. Yalnızca hayali bir rapor gitmiş olsa bile... Katılıyorum dedi Sir Anthony. Pekala baylar, sanıyorum soruşturma dönemi artık sona erdi. Bu adamı ne yapacağız? Fikri olan var mı? Brian? Brian Harker Smith yanında kendi genel müdürü olmadan gelmişti. MI5'i tek başına temsil ediyordu. Kelimelerini dikkatle seçerek konuştu. Bizce Branson, Maris ve Benotti'de çember tamamlanmış oluyor. Güvenlik servisinin kanısına göre bu çember başka ajanlarca kullanılmıyor. Branson o kadar önemli ki herhalde bu çember sırf onun için kurulmuş. Masanın çevresinde başlar bunu kabul edercesine sallandı. Peki öneriniz diye sordu Sir Anthony. Hepsini tutuklamak, çemberi yok etmek dedi Harker Smith. Adalet Bakanlığı'ndan Sir Hubert Villiers ama bu işe yabancı bir diplomat karışıyor diye itiraz etti. Bence Pretoria bu durumda dokunulmazlığı kaldırmaya razı olur. Bunu söyleyen Sir Patrick Strickland'dı. General PNR herhalde şimdiye kadar bu olup bitenleri Bay Botha'ya bildirmiştir. Tabii biz Mares'le konuşup işimizi bitirdikten sonra onu geri isteyeceklerdir. Sir Anthony, bu karar kesin galiba dedi. Ne dersin Nigel? Sir Nigel Irwin düşüncelerine dalmış gibi tavana bakıp duruyordu. Bu soru üzerine birden uyanmış gibi oldu. Düşünüyordum dedi alçak sesle. Onları tutuklayacağız. Peki sonra? Sorgu diye karşılık verdi Harker Smith. Zarar tespitine başlar, müttefiklerimize adamları tutuklamış olduğumuzu bildirir, haberi biraz tatlandırırız. Sir Nigel, evet dedi güzel ama ondan sonra ne olacak? Gözleri kabinenin üç bakanına doğru döndü. Bana kalırsa elimizde dört seçenek var. Branson'u yakalayıp onu devlet sırları yasasına dayanarak suçlayabiliriz. Onu tutuklarsak zaten bunu yapmak zorundayız. Ama elimizde mahkemeye dayanabilecek kadar somut kanıtlar var mı? Biz haklı olduğumuzu biliyoruz. Ama bunu birinci sınıf bir savunma avukatına karşı kanıtlayabilir miyiz? Her şey bir yana tutuklama ve suçlama bir skandal yaratacak. Bu da hükümetin suratında patlayacaktır. Kabine sekreteri Sir Martin Flannery durumu kavramıştı. Yaz başında seçim yapılacağını da bu odada kimse bilmiyor. Bir tek o biliyordu. Başbakan kendisine gizli olarak söylediği için... Ömür boyu memurluk yapmış eski kuşak adamı olarak Sir Martin bugün hükümete tüm desteğini vermekteydi. Daha önceki üç hükümete de verdiği gibi. Ki o hükümetlerin ikisi işçi partisi hükümetleri olmuştu. aynı sadakati demokratik yollardan seçilmiş olması kaydıyla gelecek hükümete de gösterecekti, dudaklarını yaladı. Sir Nigel devam etti. O halde Berenson'la mağarası oldukları yerde bırakalım. Yalnızca Berenson'a Moskova'ya ulaştırması için değiştirilmiş belgeler verelim. Ama o da fazla uzun sürmez. Berenson'un mevkii ve bilgisi bunu yutmayacak düzeyde. Sir Peregrine Jones başını salladı. Sir Nigel'ın bu konuda haklı olduğunu biliyordu. Ya da Berenson'u yakalar, dava açmayacağımız yolunda ödün verip zarar tespitinde işbirliğini sağlarız. Ama bu tipler doğruyu mu söylüyor, yoksa Blunt gibi bizi kandırıyor mu, orasını da bilmeye asla olanak yok. Sonunda her şey mutlaka açığa çıkıyor ve skandal daha da büyük oluyor. Hukukçuları kendi bakanlığında çalıştıran Sir Hubert Villiers kaşlarını çattı. Bağışıklık vaat eden anlaşmalardan o da nefret ederdi. Başbakanın nefret ettiğini de yakından biliyordu. SIS'in şefi aynı sakin sesle devam etti. Bu durumda geriye kalan tek yol alıp kapatmak, mahkemeye ya da katı sorgulara girişmemek, yani üçüncü derece denilen yol. Belki ben eski moda bir insanım ama bu yola da hiçbir zaman güven duymamışımdır. 50 belge üzerindeki suçunu kabul etse bir 50 daha olup olmadığını ölene kadar bilemeyiz. Bir süre sessizlik oldu. Sir Anthony Plum, hepsi de pek tatsız seçenekler dedi. Ama sanıyorum başka öneri yoksa Brian'ın yolunu seçmemiz gerek. Bir başka yol olabilir dedi Sir Nigel yavaşça. Berenson'un sahte bayrak yaklaşımıyla işe alınmış olması da bal gibi mümkün. Oradakilerin çoğu sahte bayrak yaklaşımının ne olduğunu biliyorlardı. Ama Adalet Bakanlığından Sir Hubert Villiers'la kabineden Sir Martin Flannery başlarını şaşkınlıkla kaldırdılar. Sir Nigel açıkladı. Yani bilgi kaynağı olan adama yaklaşım yapanlar kendilerini onun sevdiği, yakınlık duyduğu bir başka ulustanmış gibi gösterebilirler. Oysa aslında bambaşka bir ülke hesabına çalışıyorlardır. İsrail'in Mossad kuruluşu bu işin özellikle uzmanıdır. Her ulusun vatandaşı olarak yutturabilecekleri adamları vardır. Sahte bayrak yaklaşımıyla bazen çok da başarılı olmuşlardır. Örneğin Orta Doğu'da çalışmakta olan sadık bir Batı Alman vatandaşına iki başka Alman geliyor, ona BND'de yani Batı Alman Haber Alma Örgütü'nde çalıştıklarına dair ikna edici kanıtlar gösteriyorlar. Sonra da ona Irak'ta çalışan Fransızların NATO tarafından yasaklanmış olan teknolojik sırları sırf daha büyük işler alabilme amacıyla Iraklılara öğrettiğini söylüyorlar. Alman'a olup biteni rapor ederek kendi ülkene yardımcı olmak ister misin diye soruyorlar. O da vatansever bir Alman olarak kabul ediyor, yıllarca farkında olmadan Kudüs hesabına çalışıyor. Kaç kez olmuştur böyle şeyler? Aslında akla da uygun diye devam etti Sir Nigel. Hepimiz Berenson'un dosyasını defalarca okuduk ve iyice bıktık artık. Ama şimdi bildiğimiz kadarıyla belki de işin cevabı sahte bayrak yaklaşımıdır. Birkaç baş evet anlamında sallandı. Berenson'un dosyasındaki bilgileri hatırlamışlardı. Adam meslek hayatına doğruca üniversiteden dış işlerine geçerek başlamıştı. İyi ilerlemiş, üç kez yurt dışında görev almış, diplomatik kariyerinde göz kamaştıracak şekilde değilse bile sağlam adımlarla yükselmişti. 1960'ların ortalarında Lady Fiona Glen'le evlenmiş, kısa süre sonra da Pretoria'ya atanmıştı. Yeni eşi de gitmişti onunla Güney Afrika'ya. Herhalde orada o ünlü Güney Afrika konukseverliğiyle karşılanmış, sevgilisi o ülkeye yönelmişti. İşçi Partisi İngiltere'de iktidarda olup Rodezya'da ihtilal halinde olduğuna göre onun bu hiç saklamadığı Güney Afrika hayranlığı durumunu kolaylaştıracak değildi. 1969'da İngiltere'ye döndüğünde yeni görevinin biraz daha sakin bir yer olacağı, örneğin Bolivya olabileceği gelmişti kulağına. Masanın çevresindeki adamlar bu noktada tahmin yürütmek zorundaydılar ama akla pek yakın geliyordu. Pretoria'ya itiraz etmeyen Lady Fiona herhalde sevgili atlarına ve buradaki sosyal yaşamına veda edip de 3 yılını Ant Dağları'nda geçirmeye razı olmamış, direnmiş olmalıydı. Nedeni her ne olursa olsun Berenson Savunma Bakanlığı'na geçmek için başvurmuştu. Bu aslında aşağıya doğru iniş sayılırdı. Ama karısının serveti göz önüne alınırsa adamın davranışını anlamak mümkündü. Dış işlerinin kuralları omzundan kalkınca hemen Güney Afrika Dostluk Derneklerinden birine üye olmuştu. Genellikle siyasal görüşleri sağ doğrultuda olanların toplandıkları yerler de oraları. Sir Peregrine Jones iyi hatırlıyordu. Berenson'un fazla sağcı olarak tanınması, kendisinin ona unvan verilmesi için öneride bulunmasını engellemişti bir zamanlar. Şimdi anlıyordu ki Berenson zaten istemezdi belki de böyle bir şeyi. 19. ayrımın sonu. Sayfa 191.